Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Bakın hocam.
Bir video var, onunla başlayabiliriz. Çok güzel canlıların olduğu bir video. Şimdi evrimciler bu canlıların ve doğadaki bu düzenin kendi kendine tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Birbirinden güzel, çeşit çeşit, rengarenk canlılar evrimcilere göre doğada tesadüflerin eseri olarak işte böyle hareketler yapan, ondan sonra bu şekilde yüzen, deniz altında yaşayabilen, bu balina gibi devasa boyutlarda olabilen. Maşallah. Her yerde bir var, her yerde bir güzellik var, böyle renklerde, şekillerde. Tesadüfen şunları böyle resimleri bile oluşmaz yani. Milyonlarca sene boyaları atın. Sanatını göstermiş. Evrimcilerin bahsettiği işte doğada o kadar çok mutasyon oluyor ki işte canlılar çeşit çeşit canlılar olmuştur. Açıklaması son derece ilkel. Son derece akıl dışı bir açıklama. Yani canlılar bu çeşitlilikten bir sonuç çıkarmamız mümkün değil. Yani biz çıkaracağımız sonuç sadece Allah'ın bize sanatını ne kadar detaylı gösterdiğidir. Milyonlarca çeşit canlı var. Bu milyonlarca çeşit canlı da bize Allah'ın sanatını, büyüklüğü, ilmini gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Bir tesadüfü göstermiyor.
İnşallah.
Evet abi.
Önceki programlarda şunu görmüştük. Protein kendisi çok büyük bir müze. DNA'nın çoğaltılması çok büyük bir müze. Orada en az 9 çeşit robot molekül. Bu robot moleküller nelerdi? Helikaz adlı bir enzim vardı. Bu DNA çift zincir halinde ve o çift zincirde ek olarak telefon kablosu gibi dönüyor böyle. Bunun açılması gerekiyor. Helikaz enzimi bunun için görev. Açılırken biz nasıl ki telefon kablosunu burnumuzda geri dönüyor. DNA'da böyle bir yapı var. O geri atmaya yönelik bir yapı var orada. Fiziksel bir yapı. Onu rahatlatan bir enzim var. Topoizomeraz 1 enzimi. Mesela bu görevli. Onun dışında işte ayırıyor ama o ayrılırken yani iki zincir hem helikaz enzimiyle o burnunu bükülüyor. Hem neden ayrılıyor enerji harcamak. Hem de enerji harcamaktan sonra içeri enzimler girip bir şekilde çalışabilmesi için de RPA adlı başka moleküller var. Bunlar giriyor ki tekrar birleşmesin ve
DNA'ya
çoğaltma işlemi gerçekleşsin. Ondan sonra işte ufak bir şarkı oluşturan primaz enzimi onun devam eden DNA polimeraz, CNA ve RPC adlı moleküller. Ve en sonunda da bu primazı tekrar yaptığını tam ve onun zaten başka bir DNA polimeraz enzimi. Ve oluşan kırık tedavi eden ligaz enzimi son aşamasıyla beraber 9 çeşit enzim görevli. Aslında bütün hepsi bir arada olmak zorunda ama bu da yeterli. Mesela mesela Lika Zincir'in bu işi yapabilmesi için burada şekil görüyoruz. Bu şekilde şu gözüküyor. Bu DNA. Şu özel bir bölge var. DNA bir defa DNA çıkartılması için bazı işaret izleri var. Başlangıç bilgisi. İşaretlenmiş bunlar. Buraya bazı proteinler geliyor. Bunu öğreniyor. Bu aslında bir protein de değil. Bu bir protein kompleksi. Yani çok proteinden oluşan bir yapı. Ondan sonra CDC adı ve CDT gibi iki başka protein bulunuyor. Ve ondan sonra MCM kompleksi. Ki bu da 6 tane proteinden oluşuyor. Bu bağlanıyor. Bundan sonra helikaz işlemi, yani MCM helikaz işlemi bundan sonra bu işi yapabiliyor. Yani aslında detaya indiği için daha da genişliyor. Yani var olması gereken yapıların sayıları daha da artıyor. Ve bunlardaki ufak eksiklikler çok kesin sebep oluyor. Yani mesela ne oluyor? DNA çoğaltılamıyor. O halde kalıyor. Böyle bir hücrenin hiç anlamı olmayacağı açık. Ayrıca var olan yandan protein üretilmesini engeller. Çünkü yani öyle anlamsız bir yanım var. Açılmış DNA. Diğer DNA'dan üretim yapacak diğer enzimler bulanamaz hale gelir. Dolayısıyla hiçbir anlamı olmayan bir durum. Yani kademe kademe kazanım, kademe kademe gelişim gibi bir durum kesinlikle yok burada. Ne var? Burada parçaların ellenmesi var. Zıtların çatışması değil, kardeşliği, yardımı ve ortak bir gaye hedef edinme var. Evet ki bunların hiçbirini tesadüfleri evrim teorisiyle açıklanması mümkün değil. Bu böyle bir şey olması yani aklın ucundan bile geçmez. Yani bu iş çünkü proteinler bir arada olduğunda bu işlem oluyorsa ki öyle bu takdirde kademe kademe gelişme elbette bahsedemeyiz. Bu da bir başka yaratılış değil inşallah.
İnşallah. Bakteri fenerli balık vardı. Serdar Hocam sana daha önce anlatmıştım. Evet. Ona ilgili bilgi vermiştim. Enteresan bir balık var. Gözünün altında bir kesesi var. Kesenin içerisinde bakteriler var.
Şimdi maşallah. Evet.
Sen anlatabilirsin.
Evet. Şimdi burada çok güzel bir bölge var bir defa. O özel bölgede bakteriler yetişiyor. Ve o bakterilerin varlığı bir anlamı yok. Topluluk halinde. Ve o da belli bir sayı açtığında anlamı oluyor. Şimdi birbirinden çok farklı iki bakterilerle balıklar. Ama birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani balık bu bakterileri kullanarak o denizin o dibinde, o difir kanalında bir aydınlanma sağlayıp alıp takip edebiliyor. Bakteriler de balıktan faydalanabiliyor. Burada da yine neye giriyoruz? Bir kardeşliği görüyoruz. Bir yardımlaşmayı görüyoruz. Ortak aklı görüyoruz. Bir kesinlikle zıtların mücadelesinin aksine o evdeki ahengi görüyoruz.
Evet, bir de orada yani bakteriler ön tarafında gözünün altına yerleşmiş durumda. Yani normalde evrim maddeye düşecek olsak zaten böyle bir şey mümkün değil de oldu diyelim ya sırtında olur, tarafında olur, ya alt tarafında olur. Yani başka bir yerde olabilir. Yani tersi iki gözün altında simetrik bir şey. Bir o tarafta, bir de öbür tarafta. Yani tek tarafta da olabilirdi. Ama iki tarafta bir de hatta şekli bile aynı kesenin. Bakteriler de tam dolduruyor. Ve biz de diyoruz ki buna, ya biz de diyoruz, evrimciler diyor ki buna, bu tesadüf olmuş. Bakteriler gelmiştir, burada konaklayalım der. DNA'ya bir mutasyon, ondan sonra dışı etle çevrilmiş. Onlar da içeride kalmışlardır. İşte DNA'ya da eklendiği için sonraki nesillerde İşte bu bilgi aktarılmıştır. Yani evet. Evrimcilerin iddiası bu. Biz de bırakıyoruz yorumu.
Şimdi Edison kim ilk anlattığı için çok uğraştı. Yani bir sürü madde olmamış. Yani bayağı bir çaba etmiş. Onun o zaman yaptığı ampuller çok verimsiz. Enerjinin çoğu şeye gidiyor. Isıya gidiyor. Yani hakikaten bir aydınlatma var ama aynı zamanda da verimsiz. Bakteri bunu molekül seviyesinde özel bir molekül üretiyor, luciferin diye. Bu luciferin molekülünden luciferaz adlı bir enzim yoluyla bir de enerji harcayarak başka bir elde ediyor. Bu sırada yan ürünü açıyor. Ve soğuk ışık kaynağı deniyor buna ki bununla beraber bir ısı üretimi olmuyor. Aksine yani enerji tam olarak dışarı kaynaşı oluyor. burada çok önemli bir durum var. Edison o kadar çaba harcayarak belli bir neticede üretiyor bu maddeyi ve yerleştiriyor. Bu madde ışık bilmez zaten, onun kendisine yönelik bir faydası yok yani direkt. Evet. Işık nedir bir yapısı yok maddenin. Kör yani. O özel bir madde üretiyor. Maddenin ışığa sebep olacağını nereden bilsin? Tek başına da olamıyor. Başka bir enzimi kullanıyor. Çok açık bir yaratıcı değildi.
Çok açık. Maşallah.
Yani maşallah.
Başka güzel.
Şöyle şimdi mesela bu bakterilerin balık üzerinde bulunduğu pozisyon ve simetri, aynı zamanda estetik, aynı zamanda altın olan renklerdeki uyum, renklerin geçişi, bunlar dışarıdan görünen kısım. Ve hiçbirinin tesadüfen olamayacağı son derece açık. Yani ortada bir plan, ortada bir sanat, ortada bir şaheser, ortada bir tasarım olduğuna göre tesadüften bahsedemeyiz. Bu kadar basit. Evrimci beyler, yok efendim bunların hepsi tesadüfen olmuş deyip işin içinden çıkıyorlar. Çünkü buradaki kasıt Allah'ın varlığını inkar etmek. Veya Allah'a insanların inanmamasını sağlamak, bunu düşünmekten insanları alıkoymak. Sebep bu. O yüzden tesadüf deyip geçiyorlar. Çünkü hakikaten baktığımızda başka bir açıklama getirmelerinin mümkün olmadığını görüyoruz. Yani sadece tesadüf diyebilir evrimci masalına ve bu ideolojiye inanan biri sadece tesadüf diyebilir. Bunun dışındaki bütün açıklamalar Allah'ın yarattığını gösteriyor. Sadece bu safsata olan, işte hurafe olan açıklama inançsızlığı ancak tarif edebilir. Ve tabii ne görüyoruz bu açıklamada? Olağanüstü bir cahillik görüyoruz. Daha önce hocamız da söylemişti. Darwinizm eşittir cahilizm. Evrim teorisi de işte cahillik teorisi. Peşinden gidenler de işte böyle kitap okumayan, makale okumayan, bilimsel çalışmaları takip etmeyen, hatta günümüzde internetten bir haber, hatta gazete bile okumayan bir ekip bunlar. O yüzden böyle rahat bir şekilde olağanüstü yapılara tesadüfen meydana gelmiştir diyebiliyorlar. Aksi takdirde çok az bir şey bilen biri asla bunu söyleyemez. Mümkün değil. Yani çok az bir bilgi. Mesela o bakterilerin veya işte vücudumuzdaki, diyelim ki mesela insandan örnek verelim. Proteinlerden bahsediyoruz sürekli. İşte dün de konuştuk. Proteinlerin tek başına var olması da yetmiyor. Olması gereken sayıda. Birbirlerinin aktivasyonunu sağlayacak fonksiyonlara da sahip olmaları gerekiyor. O zaman hücrenin tam manasıyla fonksiyonlarından söz edebiliyoruz. Şimdi proteinlere gelmeden önce bir hadise daha var. Hep onu anlatıyoruz. Proteinler bilinen tarifle işte amino asitlerin tıpkı bir halka gibi, böyle zincirden halka gibi yan yana gelerek belli bir düzen, plan, bilgi dahilinde yan yana gelerek özel yapılar meydana getirdikten sonra üç boyutlu hale gelecek şekilde yaptıkları tam kıvrımların oluştuğu yerdeki gevşek bağlarla proteinleri üç boyutlu hale getirip bambaşka özellikler kazanıyorlar. Hangi özellikleri kazanıyorlar? Meydana getirdikleri proteinin özelliklerini kazanıyorlar. O aminosütler o özel tasarımla beraber bir araya geldiklerinde. Ve bu zincir, yani halkaların zincirinin, mesela halkalar düşünelim. O aminosütler öyle bir planla yan yana gelmeli ki oluşturacakları proteinin fonksiyonlarından bahsetmek mümkün olsun. Yani mesela işte 600 aminosütlik bir hemoglobin molekülü düşünelim. Ne yapıyor hemoglobin? İşte al yuvarlar, oksijeni kana taşıyorlar. Bu sayede biz işte nefes alabiliyoruz. Oksijen giriyor vücudumuza. Şimdi çok ünlü mesela bir kan kanseri türü Akdeniz anemisi. Mesela bakın bu hastalıktaki hadise sadece bu halkayı oluşturan aminoasitlerden bir tanesinin yerine başka bir aminoasitin bağ yapmasıyla hemoglobinin, bu molekülün oksijen taşıma kabiliyetini bozduğu ortaya çıktı. Bakın bir tanesi, 600 aminoasitten bahsediyoruz. Sadece bir tanesinin yerine başka bir aminoasit geldiğinde, ki glutamik asit aminoasitinin yerine valine aminoasidi geldiğinde hasta Akdeniz anemisi oluyor. Yani hemoglobin kan taşıma karakteri bozuluyor. İşte ölümle sonuçlanacak bir hastalık. Ya bu şuna benziyor. Mesela şöyle düşünebiliriz bu zinciri. Mesela bir isim düşünün. Kamil isim. Mesela bakın bu Kamil ismindeki M harfinin yerine T harfi gelse katil. Bakın mana nasıl değişti? Ya bambaşka bir şey. Siz yani Kamil demek istediğinizde eğer bir harfi değiştirip katil derseniz bambaşka bir şey söylemiş olursunuz karşı tarafa. Hatta hakaret etmiş olursunuz. Amino asitlerin yapısı da böyledir. Aynı o ses farklılığı gibi, mana farklılığı gibi bir farklılık ortaya gelir. Bu harf bozukluğundan. İşte amino asitlerin de en ideal şekilde, en uygun şekilde ve meydana getirdikleri proteinin bütün özelliklerini temsil edecek planla yan yana gelmeleri gerekir ki, işte mesela bir hemoglobin molekülünden bahsedebilelim veya proteininden bahsedebilelim. İşte evrimciler bunu diyorlar ki bu özel dizilim tesadüfen olmuştur diyorlar. İşte olmadı, çok açık. O kadar detay, o kadar büyük bir hassasiyet var ki tesadüfe yer yok. Bunu görüyoruz. Yani bu tür detay bilgileri de çok iyi bilmeleri gerekir. Aksi takdirde son derece cahilce, son derece mantıksız ve çelişkili konuşmalar yapar evrimciler. İnşallah.
İnşallah. Şimdi bu mesela proteinler görevlerini yapabilmeleri için sadece aminoasitlerin varlığı da yeterli değil hücredeki işleyişlerinde. Yani mesela neler gerekiyor? Fosfat molekülü var. Mesela onun bağlanması gerekiyor. Çoğu enzim o şekilde aktif olabiliyor ve başka molekülleri de o şekilde harekete geçirebiliyor. Mesela bu da özel protein aminoasitlere bağlanabiliyor. İşte serin, tiroin gibi. Dolayısıyla bunların ve o fosfatın oraya bağlanması için de komple başka bir protein, başka bir enzim gerekli. Yani ilgili protein aktif olabilmesi için fosfat bağlanacak. Ama fosfat bağlanma işinde özel bambaşka bir enzim yapıyor. O enzim onu yapabilmesi için bağlanacağı proteine özel bir yapısı gerekiyor. Onu tanıyacak. Çünkü ilgili aminoasitin etrafında bir üç boyutlu yapı var. O üç boyutlu yapıya uygun bir aminoasit dizilimi olması lazım. Ve o fosfatı taşıyacak uygun kritik aminoasitin olması lazım. Bunların yani tek tek proteinlerin bir varlığının bir anlamı yok dolayısıyla. Yani ayrı ayrı o fosfat taşıyan enzimin ve o fosfatı taşıdığı proteinin tek tek varlığının bir anlamı yok. Bu hesaplarda hani bilim adamları bir hesap yapıyor. İşte aminoasitler şu dizilimde olması lazım falan gibi. Ama bu tek başına bir anlamı olan bir hesap da değil. Yani tek başına o protein hakikaten olsa ne anlamı var? Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü o proteinin anlamı belli bir düzen içinde harekete geçtiğinde çoğu zaman açığa çıkıyor. Yani belli bir enzim onu doğru bir zamanda aktiflediğinde, fosfatı bağladığında açığa çıkıyor. Mesela bağladığında ne oluyor? Şekli değişiyor. Şekli değişmesiyle beraber onun böyle iş yapabilen bir bölgesi var. Orası açığa çıkıp o da başka proteini harekete geçiriyor. Böyle zincirleme olaylar olması gerekiyor. Yani hepsinin bir arada olacağı olaylar. Yani tek başına protein olsa ne, olmasa ne? Evet. Yani tek başına evet. Şurada bir lastik olsa ne, olmasa ne? Evet. Bunun doğru yerinde olması lazım. Yani arabada bir özel bir yer var. Orada olduğunda bir lastiğin anlamı var.
Evet.
Şimdi mesela fosfat dışında şunlar tespit edildi. Kimi yağ molekülleri var. Kimi özel moleküller var. Bunlar mesela proteinlere bağlanılıyor. Neden? Çünkü kimi proteinler, kimi enzimler hücre zarında görev yapıyor. Hücre zarında mesela bir alıcı var. Alıcıya bir bilgi geliyor. Alıcıya bilgi gelmesiyle beraber alıcıda bir değişiklik oluyor. O değişiklik G proteini adlı bir başka proteini harekete geçiriyor. O da bir başka mesela enzimi harekete geçirecek. Ama harekete geçireceği enzim yağ şey hücre zarına, yani o yağ tabakaya yapıştırılması gerekiyor. Mesela özel bunun için şeyler, moleküller bulundu. İşte miristol, palmitol gibi. Bunlar proteine ilgili enzime, yani hücre zarına entegre olması gereken, yapıştırılması gereken proteine yapıştırılıyor. Ve bu da başka enzimlerce yapılıyor. Yani dolayısıyla ne gözüküyor? Tek başına amino asit dizisinin hiçbir anlamı yok. Onu oraya bağlayan yapının bir, yapıyla beraber bir anlamı var. Yani ve burada da neyi görüyoruz tekrar? Zıtların mücadelesi, kademe kademe gelişim, bunlar yok. Ne var? Bütün hepsinin bir arada olduğunda işlevsel bir anlamı var.
İnşallah.
İnşallah.
Bu mesela anlatılan işte mutasyonları örnek olarak veriyorlar ya, işte evet, hocamın anlattığı orak hücreli anemi, ondan sonra Akdeniz anemisi var, genetik hastalıkların, bunların hepsinde genetik bilgi kaybı var zaten. Mesela orak hücreli anemide o söyledikleri glutamik asitin valine değişmesi, bakın bir tane amino asit değişiyor, hemen çomaklaşmaya başlıyor hemoglobin molekülü, o oksijen taşıma kapasitesi düşüyor ve ağır bir hastalık meydana geliyor. Bunun gibi bilinen 10 binin üzerinde genetik hastalık var insan, sadece bakın insanda. Ki bu daha fazla, çünkü 25 bin tane gen olduğuna göre her genin ayrı bir hastalığının, her bir amino asitin değişikliğinin olduğunu farz etseniz, değil mi? 100 binin üzerinde genetik hastalık var, yani yüz binlercesi daha doğrusu olması gerekiyor. Nitekim onun için zaten Richard Dawkins sorulduğunda genetik bilgiyi arttıran bir tane bile örnek veremiyor. Çünkü hepsi azaltıyor. Mutasyon genetik bilgide kayba yol açar. Asla bir yeni genetik bilgi meydana getirmez. Yeni bir gen yepyeni bir protein meydana getirmez. Bu sonsuz akıl sahibi Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Konu zaten burada bitiyor. Bitiren konulardan bir tanesi. Bakın mesela, evet, hocam koydu filmini şu anda. Bakın Richard Dawkins'e soruyor. Bir tane örnek verin diyor. Dawkins Paşa ne yapıyor? Hiçbir şey yapamıyor tabii.
Uzaylılardan bir beklentisi,
evet,
var zannediyorum. Böyle uzaya doğru bakıyor.
Uzun uzun düşünüyor. Belki diyor ki uzaylılar, acaba uzaylılar atayım topu diyor. Orada rahatlayacağını zannediyor ama tabii hocamız müsaade etmediği için orada da rahatlayamıyor. Yani gerek yok tabii böyle dünya çapında madara olmaya. Ama o böyle yaparsa biz de madar etmeye devam ederiz tabii yani.
Evet, video var, onu gösterelim isterseniz.
Evet.
Solunumla ilgili.
Hayatımızın her dakikasında nefes alırız. Sürekli olarak ciğerlerimize hava çeker ve hemen sonra da aynı anda onu geri veririz. Bunu o kadar çok yaparız ki normal bir işlem olduğunu düşünürüz. Oysa gerçekte nefes almak çok karmaşık bir iştir. Vücut sistemimiz öyle bir biçimde ayarlanmıştır ki nefes alırken bu işi düşünmemize gerek bile kalmaz. Havayı içimize çektiğimiz anda alveoller aracılığıyla akciğerlerimizde bulunan yaklaşık 300 milyon küçük odacığa oksijen taşınır.
Şimdi burada kısa bir bilgi verelim hemen. Bizim nefes alışımız beynin kaburgalarının altındaki kaslara emir göndermesiyle oluyor. Bir sinyal gönderiyor, elektrik sinyali gönderiyor ve o kaslar kasılıyor, kaburga kemiklerini şişiriyor. Dolayısıyla şişince dengenin sağlanması için içeri hava girmesi gerekiyor. Yani nasıl mesela kapalı bir poşeti biz açtığımızda içine hava dolar. Aynen onun gibi göğüs kafesi şiştiği zaman mecburen içeri hava doluyor. Biz de nefes almış oluyoruz. Yani gün içinde de böyle. Biz gece uyuduğumuzda da nefes alışıp verişimizin devam etmesinin sebebi bu. Yani bu tesadüfen olacak bir şey değil. Bir anda olması gerekiyor. Ve Allah'ın yaratmasıyla anca olabilen bir şey inşallah.
Bu yapacıkların duvarlarını kaplayan kılcal damarlar hemen bu oksijeni çeker ve aynı anda da atık madde olan karbondioksiti bırakırlar. Yarım saniye bile sürmeyen bu işlem sayesinde içimize çektiğimiz temiz havayı dışarıya kirli hava olarak veririz. Akciğerlerimiz ciğerlerimizde 300 milyon mutasyon bulunmasındaki ağırlıksa ciğerin havayla temas eden alanını maksimuma çıkarmaktır. Burada bir noktaya dikkat edelim. Akciğerlerin içindeki odacıkların ve dolayısıyla odacıklara giden kanalların bu kadar dar olması oksijen solunumunu arttırmak için yapılmış harika bir tasarımdır. Ama bu tasarım bir başka şartın yerine gelmesine bağlıdır. Havanın yoğunluğunun, akışkanlığının ve basıncının bu kadar dar kanallar içinde rahatlıkla hareket edebilecek değerlerde olmasına. Bunu bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz. Bir enjektörün iğnesinden su çekmek kolaydır. Çekmeye çalışırsak çok zorlanırız. Çünkü bu sudan daha az akışkanlığa ve daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir. İşte eğer atmosferin yoğunluk, akışkanlık, basınç gibi değerleri biraz farklılarsa nefes almak canlılar için bir enjektöre bel çekmek gibi zorlaşacaktır. Oysa biz farkında bile olmadan büyük bir rahatlıkla nefes alır veririz.
İşte yani genel olarak insanlara bu tarz şeyler ülfet oluyor. Yani ne var canım işte nefes alıp veriyoruz deyip geçilebiliyor. Halbuki biz aldığımız her nefes için Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın o kadar çok fazla nimeti var üzerimizde.
İnşallah.
Yani şuraya kadar izlediğimiz kısmı bile gerçekten insanı böyle çok etkileyici özellikler. Yani orada geliyor mesela 300 milyon tane alveol var akciğerlerde. Yani o 300 milyon alveolin alanı normal geniş bir alana yaydığımız zaman bir tenis sahası kadar bir alan oluyor. Şimdi bir vücuttaki tüm kanı karbondioksitini atıp oksijenli hale getirmek için gerçekten de öyle bir alana ihtiyacımız var. Yani bir tenis sahası kadar bir alana ihtiyacımız var. Oraya döküp ondan sonra temiz hale getirmek için. Vücudun içinde tenis sahası kadar bir alan yaratıyor Allah. 300 milyon tane alveol yaratıyor. Hepsinin yüzey alanlarını birleştirdiğimizde böyle büyük bir alan ortaya çıkıyor. İşte yani burada biz Allah'ın nimetini görüyoruz. Bir tesadüf görmüyoruz.
İnşallah.
Bir rahatlığı sağlayan faktör de atmosferin özellikleri ve rakamsal değerlerdir. Moleküler biyolog Profesör Michael Denton bu konu hakkında şu yorumu yapar. Eğer havanın yoğunluğu ya da durgunluğu biraz daha fazla olsaydı hava direnci çok büyük oranlara çıkacaktı ve bir solunum sistemi tasarlamak imkansız hale gelecekti. Muhtemel atmosfer basınçlarıyla muhtemel oksijen oranlarını karşılaştırarak hayat için uygun bir rakamsal değer aradığımızda çok sınırlı bir aralıkla karşılaşırız. Hayat için gerekli olan çok fazla şartın hepsinin bu küçük aralıkta gerçekleşmesi ve atmosferin de bu aralıkta olması elbette ki çok olağanüstü bir uyumdur.
İnşallah.
İnşallah.
Ayette de Allah, şeytanullah sınırım. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nas suresi 18. ayette.
Evet,
yani düşündüğümüzde yani bizim bildiğimiz bilmediğimiz. Zaten başka bir ayette Allah üzerinizdeki gizli ve açık nimetimi tamamladım buyuruyor başka bir ayette. Allah'ın bilmediğimiz gizli nimetleri de var. Yani onlar için de şükretmemiz gerekiyor inşallah. Kalkıp da tesadüf demek garip bir tavır olur.
İnşallah.
Deli saçması işte yani.
Ya tam inşallah. Cahillik bu bilmek önemli. Yani bir kere ülfetin kalkması çok önemli. Yani insan doğal ihtiyaçlarının zaten anne karnından doğduğundan beri bugüne kadar büyük bir lüks içinde, büyük bir rahatlık içinde, kolaylık içinde karşılandığından dolayı mesela oksijen işte havanın temizlenmesi hiç değil mi? Nefes alma sıkıntısı yaşamamamız. Ama bu sistemin biraz araştırdığımızda derinlemesine olağanüstü mekanizmalar sayesinde Yüce Rabbimizin yaratma sanatıyla ilmiyle, geniş ilmiyle, kuşatıcı bilgisiyle olduğunu araştırarak öğrenebiliyoruz. O yüzden hocamızın kitapları son derece önemlidir bu yönüyle de, birçok yönüyle önemlidir. İman hakikati diye nitelendiriyor hocamız. Bediüzzaman Hazretleri de o şekilde.
İnşallah.
İman hakikatinin önemi bu yüzden dikkat çekiyor. Yani biz hemoglobin olur, işte ne bileyim nefes alma olur, işte hücre olur, protein olur. Herhangi bir canlının özelliği olur, bitkinin öyle, atomların yani cansız maddelerin öyle. Her türlü yapının özelliğini birazcık okuduğumuzda oradaki olağanüstülüğü hemen fark ederiz. Ha, kim fark eder bunu? Tabii ki biraz vicdan ve yani samimiyet sahibi insanlar bunu fark edebilir. Oradaki olağanüstülüğü. Bırakın oradaki tesadüfü, oradaki ihtişam, yani orada tesadüfün tesisi olmaz da. Oradaki ihtişam insanı böyle çok derinlere götürür. Yani bayağı etkiler ruhunu. Oradaki güç, oradaki bilgi, oradaki olağanüstülük. Dolayısıyla mesela bazı bilim adamları da var. Araştırmalar yapıyorlar ve bu olağanüstülüğü vicdan sahibi oldukları için ifade ediyorlar. Yani bilim adamların, evrimci bilim adamların anlattığı gibi değil olay. Yani tesadüfen meydana gelmiş. Hiçbir şey tesadüfen meydana gelmemiştir. Aklın, bilginin olduğu bir şeyde tesadüf olmaz. Mümkün değildir. Bıraksınlar yani, bu bir zırva. Çok büyük bir yalan ve ayıp ediyorlar. Mesela Newton diyor ki, bunu fark eden bilim adamlarından bir tanesi. Bu senin anlattığın konuyla da biraz yakın. Dünya, gezegen, güneş sistemleri vesaire gibi, diyor ki, güneş sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların harika sistemleri yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Bu varlık yalnızca dünyanın ruhunu değil, her şeyi yönetir. O Allah'tır, diyor İnşallah. Newton. Şimdi bizim o ünlü işte çıkıyor ya evrimciler, işte isimlerini vermeyeyim. Yani öyle olağanüstü açıklamalar yapıyor ki artık yani gülmekten başka bir şey yapamıyoruz yani.
Evet.
Yani olmuyor yani, ama biraz böyle ünlü bilim adamlarının çalışmalarını ve açıklamalarını takip etsinler. Hemen anlarlar. Hiçbir yerde tesadüfün olmadı, bırakın hücreyi. Yani hiçbir şeyde tesadüfün olmadığını hemen anlarlar. Çünkü çok fazla itiraf var. Çok fazla samimi açıklama var. Yani kendilerini biz samimiyete davet edelim. Onlar da icabet etsinler ki onlar da kurtulsunlar bu ızdıraptan.
İnşallah. O zaman nasıl bir komediyle karşı karşıya olduğumuzu bitirerek şeyleri bitirelim.
İnşallah.
İsterseniz programı.
İnşallah.
Evet. İşte bakın şimdi çocuklar bile gülüyor. Neye gülüyor? Biraz sonra göreceğiz.
Evet. Duygusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Mesel, beksel mi?
Beksel. Bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, inay falan böyle.
Beksel, peksel. Öyle. Öyle mi?
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Tamam, bunlar
izolasyon mekanizmalarıyla.
İzolasyon, izolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Evet. Yani işte durum bu. Tam bir komediyle karşı karşıyayız böyle, ama tabii Allah'a karşı çirkin bir cesaret, cüret gösterdiği için bunun tabii ezilip fikren yok edilmesi gerekiyor. Büyük bir fitne kaynağı. Bütün vahşetin, terörün, kan dökmenin kaynağı olduğu için de Allah'ın izniyle fikren tamamen kökünü kazınması gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah.
Ama yoksa tam bir kepazelik şeklinde, yani böyle hiç alakasız, içi boş cümlelerle insanları kandırabiliyorlardı Allah'ın dilemesiyle o da. Ta ki bu zamana kadar inşallah. İnşallah. Bundan sonra yok Allah'ın izniyle inşallah.
Hocamızın yaptığı değil mi?
Tabii.
Hem fikri hem yazılı.
Evet.
Hem görsel çalışmalarla.
Delillerle yani i̇nşallah. Net.
Delillerle evet.
Fosil. Evet. Protein oluşmasının imkansızlığı. Evet. Değil mi? Ondan sonra bütün bu anlatılanlar. Hücredeki muhteşemlik. Bu yaratılıştaki mucizeler, iman hakikatleri. Kur'an mucizeleri. Alt üst etti zaten yani böyle inşallah.
İnşallah.
Ve bu saçmalığın kökü kazındı inşallah.
İnşallah.
Ve ilk defa ahir zamanda yani ben kendi namı hesabıma söyleyeyim. Daha önce hiç karşılaşmamıştım. Yani iman hakikati nedir bilmezdim. Mesela. Ben etrafımdaki evet. insanlar da bilmiyor. Ben hiç duymadım. Yani ne lise okudum, üniversite okudum, master yaptım. Bir sürü okulda okudum. Ya hiç duymadım yani birinin iman hakikati anlattığını. Ya bir hayvanın özelliğini, bir canlının özelliğinden bahsettiğini hiç duymadım yani.
Hayır anlatılan da. Güya evrime delirmiş gibi anlatıyorlar. O komedi mesela evet. National Geographic'te falan filmler oluyor. NTV'de şurada burada. Anlatıyor. Muazzam bir iman hakikati anlatıyor. Evet. Yani o sadece Allah'ın yaratması ile izah edilebilir.
Evet.
Bir tane laf koyuyor en sonunda. Evrimleşmiştir diye böyle.
Evet. İnşallah.
Evet.
İnşallah.
Şunu diyecektim. Ahir zamanda olduğumuzu bir kez daha anlıyoruz. Yani evet. Birçok delili var. Bu da onlardan bir tanesidir.
İnşallah.
İman hakikatlerini fark ettiği insanlar. Yani dünyanın her yerini, bütün kainatı Allah'ın yaratma delillerinin oluşturduğunu fark ettik. İnşallah. Haberimiz yoktu yani. Normal, hakikaten bir ülfet, bir gaflet içinde herkes işinin gücünün peşinde koşuşturuyordu. Bir koşuşturmaca, bir telaşe. Ama öyle olmadığını anladık. Onu söyleyecektim. Ahir zamanda buna vesile olan, yani bizim evet. gerçekleri görmemize vesile olan çok kıymetli, çok değerli hocamızdan Allah razı
i̇nşallah.
Olsun. Hani bir kere daha
i̇nşallah.
Söylemek evet. istedim.
İnşallah.
Hocamızın vesilesiyle ben şahsen bunu fark ettim.
Hepimiz
yani, hepimiz öyle de ben evet. kendi nahmi hesabı yoksa bütün arkadaşlarımız öyle. Artık dünya fark etti. Yani biz fark ettik de i̇nşallah. Dünya da fark etti.
İnşallah.
Buna da hocamız vesile oldu. Bakın bu da çok önemlidir.
İnşallah.
Yani bu yönüyle de hani söylemek istedim
evet.
inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Ayet okuyayım o zaman inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o Halim'dir, bağışlayandır. Fatır suresi 41. ayette inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Önceki yüzyılın müceddidi mükemmel insan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de esasen imani kalplerini anlattı.
Evet.
Ve buradaki çalışmaların çekirdeği hükmünde olan çok güzel örnekler de anlattı.
Evet, evet.
Hakikaten muazzam örnekleri
evet,
var. Ama hocamız bunları muazzam yaydı.
Evet,
yani,
maşallah.
300 tane kitap.
İnşallah.
Yani mükemmel yani bunu
evet.
yani insanı aklı zor alıyor.
Evet.
Ve her bir dalda da o dalın en ileri kitapları.
Maşallah. Yani,
bu belli
maşallah.
Ki çok üstün bir ilimli oluyor inşallah.
Maşallah.
Maşallah. Evet,
Allah razı olsun.
Allah
i̇nşallah.
Razı olsun. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Gaziantep Olay TV'den takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.